5. vaaz, Hristiyanlığın yozlaşması. Hristiyanlığın yozlaşması. Çok önemli bir konu ve gerçekten bir mücadele var. Ruhsal bir mücadele bir açıdan. Diğeri fiziksel ve daha sonra öğreniriz onun üzerinde. Şimdi konumuzu açmak için 2. Selanikliler 2. bölüme geçelim. 2. Selanikliler 2. Ben 1. ayet 4. ayete kadar okuyacağım. 2. Selanikliler 2, 1-4. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve onunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince, kardeşler, size rica ediyoruz. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir esin, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Geçen sefer biz bu ayetlerde Hristiyan aleminde büyük bir imandan dönüşü, büyük bir yozlaşmayı gördük. Bu yozlaşma küçük olsaydı kutsal yazılarda yer almazdı. Bu yozlaşmanın ruhsal özelliği olacaktı. Çünkü yasa tanımaz adam ortaya çıkınca kendisini Tanrı olarak, ruhsal açıdan Tanrı olarak ilan edecekti. Bu iş Pavlus'un zamanında başladı ve paylaşıyor bizimle. Aynı bölüm 7. ayeti okuyalım. 7. ayet. Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir. Yani Pavlus'un zamanında. Ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir. Bir engel vardı ona karşı Pavlus'un zamanında ama o kaldırılacaktı ve yasa tanımaz adam ortaya çıkacaktı daha net ve belirgin bir şekilde. Bu yozlaşma, geçen sefer anlattığım gibi yozlaşma aslında Grekçe apostasiya kelimesinden geliyor. Apostasi kelimesi geliyor İngilizce bu kelimeden. Yozlaşma, isyan diyebiliriz. Nedir bu yozlaşma? Nedir bu? Geçen sefer biz şeytanın B planından bahsettik. İlk 3 yüzyıllarında şeytan inanlı topluluğu yani kiliseyi zulmederek yok etmeye çalıştı. Ama zulüm işe yaramadı. Tam tersine kilise büyüdü. Ancak şeytan işi burada bırakmadı. B planına geçti. B planı doğrultusunda şeytan ne yaptı? Kiliseye katıldı. İmparator Diokletianus'un başlattığı zulüm zamanı Konstantin'e tahta gelmesiyle kapandı. Konstantin Hristiyanlığı yasal haline getirdi. Hristiyanlara ayrıcılıkları tanıdı ve iktidar olmayan kişiler bu ayrıcılıklardan faydalanmak için kiliseye katıldılar. Konstantin'in kendisi katedralları yaptırıp kendisini Hristiyan olarak ilan ederken, sadece ölümü yaklaştığı zaman vaftiz adayı eğitimine girerek sonunda vaftiz oldu. Yani imparator hayatı boyunca kilise ibadetine giremedi çünkü kendisi vaftiz olmamıştı. Ama imparatorun başında bir örnek oldu o şekilde. Öyle bir ben Hristiyanım dedi. O zaman insanlar kiliseye katılmadan ben de Hristiyan olabilirim diye bir mantık ortaya koydu. Ayrıca putperestler kiliseye katıldıkları zaman İsa ve elçilerinin mütevazı ve alçak gönüllü hayat tarzını kabul etmekten ziyade kiliseye kibir, lüks ve debdebe getirdiler. Putperestliğin ruhu kiliseyi yönetiyordu. Putperest öğretileri, ayinleri, batıl inançları Hristiyanların inancına ve ibadetlerine karıştırıldılar. Korkunç. Kilise lideri, kilisenin daha hızlı büyümesi için, putperestlerin Hristiyanlığı daha kolay kabul etmeleri için tasvirlerine ve kutsal emanetlere tapınmaları azar azar kiliseye getirdiler. Hristiyanlığı yozlaşması. Sonunda mesela milattan sonra 787 yılında ikinci İznik Konseyi'nde bu putperest sistem kiliseye yerleşti. Yani kabul ettiler resmi olarak tasvirlere tapınması. Roma Kilisesi başta olmak üzere Roma Kilisesi putlara tapınmasını yasaklayan 10 emirden ikincisini çıkardı. Yok o buyruk artık. Ve 10 emirin sayısını korumak için 10. emri ikiye ayırdı. Yozlaşma bununla da kalmadı. Şeytan Allah'ın kendi ağzıyla konuştuğu 10 emri kilise aracılığıyla daha da bozmaya çalıştı. Nasıl yaptı? Allah dünyada bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Müslüman yokken Şabat gününü şöyle belirledi. Yaratılış kitabına geçelim. Yaratılış 2:1-3. Yaratılış 2:1-3. Bu ayetler yaratılış öyküsünün tacıdır. Bir yandan. Çünkü yedinci gün. Yaratılış 2:1-3'ten okuyacağım. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Başlangıçta günah bile henüz çıkmadan önce Allah bütün insanlık için yaratılışın abidesi olarak haftanın yedinci gününü kutsadı. Bu kutsal gün bugünkü hangi gün? Cumartesi günü ya da Sept günü diyebiliriz. Çünkü Sept 7 demek. Evet. Allah bu kutsamayı hiçbir zaman kaldırmadı. Duruyor. Bugün de geçerlidir. Bütün kutsal yazılardaki peygamberler ve İsa'nın kendisi bu günü kutsal olarak tuttular. İsraillilere tüm insanlara iletmeleri için verilen 10 emir, Allah'ın kendi eliyle son derece dayanıklı taş levhalar üzerine yazıldı. Düşünebilir misiniz? Allah'ın kendisi taş üzerinde kendi parmağıyla yazıyor on buyruğu. O on emirin ortasında yasanın vericisini tespit eden bir emir var. Onu okuyalım. İşte dördüncü emir. Mısır'dan çıkış kitabına geçelim. 20. bölüm 8. ayetle başlayalım. Mısır'dan çıkış 28. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa, 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama 7. gün bana, Tanrı'nın Rabbe, Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben Rab, yeri, göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım, 7. gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. İmparator Konstantin 7 Mart 321'de tüm Roma İmparatorluğunda pazar gününü bir festival gün olarak ilan etti. Festival günü olarak ilan etti. Putperestler pazar günü güneşe taparlardı. İmparator Konstantin putperestliğin ve Hristiyanlığın çelişki davaları birleştirmek için, yani kendi imparatorluğunda bir bozukluk olmasın diye, onları birleştirmek istedi. Kilise lideri İmparator Konstantin'e putperestler ve Hristiyanlar aynı günü kutsal tutarlarsa bunun putperestlerin Hristiyanlığı daha kolay kabul etmelerine yol açacağını söylediler. Çözüm o. Peki biraz tarihten okuyalım. Milattan sonra 5. yüzyılda, bu çok önemli tarihi. 5. yüzyılda yaşayan Hristiyan tarihçi Sokrates Scholasticus şunları yazdı. Çünkü dünyadaki neredeyse bütün kiliseler kutsal sırları, yani Rabbin sofrasını, kutsal sırları her haftanın Şabat gününde kutluyor. 5. yüzyılına kadar bir tarihçi var. Bütün Hristiyan alemi Rabbin sofrasını alıyorlardı. Hangi günde? Cumartesi günü. Ancak, devam ediyor, İskenderiye ve Roma'daki Hristiyanlar eski bir gelenekten ötürü bunu terk etmişlerdir. Yani Roma'da başlayan bir sıkıntı vardı. Sokrates'in çağdaşı olan Sozomen de şöyle yazdı. Başka bir tarihçi aynı yüzyılda, 5. yüzyılda. Bazı insanlar pazar günü falan elçilerle başladı. Yok. Şabat günü tutuyorlardı 5. yüzyılına kadar. Sokrates'in çağdaşı olan Sozomen şöyle yazdı. Konstantinopolis nedir? Bugünkü İstanbul. Konstantinopolis halkı ve neredeyse her yerde, parantez içinde, imanlılar haftanın ilk gününde olduğu gibi Şabat gününde bir araya geliyor. Bu gelenek Roma ve İskenderiye'de asla uygulanmıyor. Yani Hristiyan aleminde ne oldu? Şabat günü tutuluyordu. Pazar günü tutuluyordu. İlginç. Şeytanın başlangıcı. Yüzyıllar boyunca her kilise konseyinde Şabat gününün önemi azaltıldı ve pazar günü yüceltildi. Sonunda Roma Katolik Kilisesi Şabat gününün kutsallığını kendi otoritesine dayanarak pazar gününe aktardığını ilan etti. Yani kutsallığı şu an Şabat gününde değildir, şu an pazar günü diyor. Ve orada bitmedi. Şabat gününü tutanlar lanetlendiler. Allah'ın yasası, yedinci gün benim günüm, benim halkım simgesi. Papalık ortaya çıkıp, hayır, pazar. Katolik Kilisesi kendisinin İsa'nın evrensel kilisesinin görülen başı olduğu iddiasında bulunuyor. Kendisine tüm kilise liderlerinin üzerine bir yetkiyi atfediyorlar. Yetkili olan biziz. Siz Protestan olabilirsiniz ama biz başında. Değil mi? Tarihte bazı insanlar Papa'ya Rab Allah Papa ünvanını verdiler. Düşünebilir misin? Bazı örneklere bakalım. İnternette bunları bulabilirsiniz. Mesela Papa 13. Leo. 13. Leo bir Papa. Bir papalık mektubunda 20 Haziran 1894 yılında ne söyledi? Biz bu dünyada her şeye gücü yeten Tanrı'nın yerini tutuyoruz. Tamam, bu onların resmi bir öğreti değildir ama bu papa ne söylüyor? Biz papalar olarak her şeye gücü yeten Tanrı'nın yerini tutuyoruz diyor. Bu büyük bir laf. Devam edeyim. Lucius Ferraris bir şey yazdı. Papa adında bir makaleyi yazdı. Şöyle yazdı onun içinde. Bu 1858 yılındaki basın. Papa öyle büyük itibara sahip ve öylesine yüceltilmiş ki sadece bir adam değil fakat aslında Allah yerinde ve Allah'ın vekili. Peki kim Allah'ın yasasını değiştirebilir? Kim Allah'ın yerini tutabilir? Tekrar 2. Selaniklilere geçelim. 2. Selanikliler 2. bölüme tekrar bakalım. Yani bu bilgi göz önündeyken tekrar okuyalım daha önce okuduğumuz ayeti. Belki biraz daha anlamlı olacak. 2. Selanikliler 2. 3. ayet ve 4. ayeti okuyacağım. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Daha net oluyor mu? Daha net. Geri gidelim eski ayette. Daniel peygamber bir görüm gördü. Tarih aşağı yukarı M.Ö. 553. Milattan önce 553 yılında aşağı yukarı Daniel görümünü açıklayan bir kişi gördü. Biz bunları Daniel 7'de okuyabiliriz. Daniel 7, 23. ayetle başlayarak. Daniel 7, 23. Bana şu açıklamayı yaptı. Dördüncü yaratık Daniel'in görümünde dört tane ortaya çıkan bir yaratık gördü. Açıklama yapan dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Yani o yaratıklar semboller, simgeler. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak. Yani o dördüncü yaratık, gördüğü yaratık çok saldırgan bir krallık olacaktı. On boynuz bu krallıktan çıkacak on kraldır. Yani o yaratığın üzerinde on tane boynuz gördü. Boynuzu gördü Daniel. On boynuz bu krallıktan çıkacak on kraldır simgeli. Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp üç kralı tahtlarından indirecek. Bu son boynuz farklıydı. Değişik bir şey. Sıradan bir kral değildi. Ne yapacaktı? Yüceler yücesini kötüleyen sözler söyleyecek. Onun kutsallığına baskı, yani onun demek Allah'ın kutsallarına baskı yapacak. Yani gerçek imanlılara baskı yapacaktı. Gerçek imanlılara baskı yapacaktı. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Nereden duymuştuk? Kutsallar 3,5 yıl için eline teslim edilecektir. Yüceler yücesini kötüleyen sözler söyleyecek. Okuduk. Tarihten okuduk. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. İkinci emri, hadi çıkaralım. Dördüncü emri, hadi pazar günü yapalım. Çok kişi bana Hristiyanlığın yanlış olduğunu söylüyor. Peki hangi Hristiyanlık? Kutsal kitaptaki Hristiyanlık mı? Yoksa tarihteki Hristiyanlık mı? Hristiyanlığın yozlaşması var. Vardı. Eleştirenlerin bilmedikleri şudur. Hristiyanlıktaki yozlaşmalar Hristiyanlığın ortaya çıkışından 550'den sene önce Daniel peygamber tarafından ön bildirildi. Ne kadar muhteşem. Yani bir düşün. Genelde sahte dinler ne söylüyorlar? Her şey iyi bizde. Her şey yolunda. Her şey güzel. Ama biz bu kitaba güvenebiliriz. Neden? Çünkü gerçeği gösteriyor. Ve yüzyıllar önce geleceği gören Yüce Allah ön bildirdi bu durumu. Harika bir şey. Tabii ki iyi haber değildi. Yani Hristiyanlığın yozlaşması. Ama biz bu durumda habersiz değiliz. Olacağını biliyoruz. Paulus da bunu ön bildirdi. Değil mi? Yüzyıllar önce. Daniel peygamberliğinde yasa tanımaz adamla ilgili şöyle söyledi. Onun yani Allah'ın kutsallarına baskı yapacak. Biz okuyacağız bir vaazda yakında. Daha detaylı bir şekilde bakacağız ne yapacağız. Gelecek sefer, yani önümüzdeki hafta inşallah biz papalığın güç ve yetki konusunda yükselmesine bakacağız. Şimdi bunların önemi bizim için nedir? Neden bunu dinliyoruz? Ne faydası var bize? Şu an Allah bizi bir reforma, bir ıslaha çağırıyor. Allah'ın 10 emri neredeyse tüm dünya tarafından çiğneniyor. Şu an. Şabat günü, 10. günü. Bütün dünya pazar günü tutuyor ya da göz ardı ediyor. Şeytan neredeyse bütün insanları kandırıyor bu konuda. İsa gelmeden önce Allah'ın yasası onun halkı tarafından yüceltilecek. Sizin işiniz. Sizin göreviniz. Çoğu kişi on emri reddedecek ve kurtulmayacak. Yani Allah'ın yasasını çiğnenler cennete mi girecek? Allah'ın yasasını reddedenler yasayı vereni reddediyor. Ciddi bir konu. Çok önemli bizim için. Dünya papalığın peşinde koşarak sahte Şabat ve Katolik Kilisesi'nin yetki simgesi olan pazar gününü tutacak. Nasıl oluyor? Biz kandırılamıyoruz derler. Ya kardeşim biliyorsunuz hangi gün resmi dinlenme günü Türkiye'de? Biliyor musunuz? Bir yasa var. Uygulanmıyor yani fiilen yok şu an ama bir yasa var Türkiye'de. Papalığın peşinde. Bilmiyorlar. Bu pazar dinlenme günü nereden çıktı Türkiye'de? Şeytanın işi var. Kriz ortaya çıkınca siz ne yapacaksınız? Kriz ortaya çıkınca siz ne yapacaksınız?